Tanrı sözünden, İncil'den yorumunu yapmakta olduğumuz İbranilere mektup 2. bölümdeyiz. 2. bölümde ilk tehlike işareti verilmektedir. Uzağa sürüklenme tehlikesi. Bu nedenle diyor 1. ayette, işittiklerimize daha çok bağlanmalıyız. Öyle ki bunlardan uzağa sürüklenmeyelim. Uzağa sürüklenmek, onlardan uzağa sürüklenmek demektir. İhmali gösterir. İhmal, değerli dostum, yaşamın her alanında büyük bir tehlikeye yol açar. 2 ve 3. ayetlerde şöyle diyor, çünkü melekler aracılığıyla bildirilmiş olan söz geçerli olduysa, her suç ve her söz dinlemezlik hak ettiği karşılığı aldıysa, bu kadar büyük kurtuluşu görmezlikten gelirsek nasıl kurtulabiliriz? Başlangıçta Rab tarafından bildirilen, tabii ki Rab İsa buradayken demektir. İsa Mesih, ey bütün yorgunlar ve yükleri ağır olanlar bana gelin, ben size rahat veririm demişti. Tanrı da buna belirtiler, harikalar, çeşitli mucizeler ve kendi isteğine göre dağıttığı kutsal ruh armağanlarıyla tanıklık etti diyor 4. ayet. Bence İbranilerin yazarı burada kesinlikle kutsal ruhun armağanlarının kullanıldığı Pentekost gününden söz ediyor. Bu ilk tehlike uyarısında harikulade gerçekler görüyoruz. Bu hızlanma hakkında değil, uzağa sürüklenme, garanti saydığımız bu büyük gerçekler aracılığıyla uzaklara sürüklenme hakkındaki bir uyarı sinyalidir. Mesih'in tanrılığı kadar değerli dinleyicilerimiz, insanlığının da vurgulanması gerekmektedir. Bu dünyaya tanrılığı getirdi ve insanlığı kendisiyle birlikte cennete götürdü. İbraniler 2. bölüm 5. ayette şöyle diyor, Tanrı sözünü ettiğimiz gelecek dünyayı meleklere bağlı kılmadı. Öncelikle yazarın hangi dünyadan söz ettiğini anlayalım. Birçok insan gelecek dünyanın hemen cennet olduğunu düşünür. Ancak bu ayette dünya için kullanılan sözcük üzerinde yaşanan dünyadır. Bu ayet yeryüzündeki insanlardan söz etmektedir. Göksel egemenliğin bu müjdesi tüm uluslara bir tanıklık olmak üzere bütün dünyada üzerinde yaşanılan yeryüzünde duyurulacak ve son o zaman gelecektir diyen Matta 24:14'te kullanılır. Romalılar 10:18'de de kullanılmıştır. Ama şunu soruyorum, onlar duymadılar mı? Elbette duydular. Sesleri bütün, yani yaşanılan yeryüzüne, sözleri dünyanın dört bucağına ulaştı. Dünya sözcüğü cennetten ve sonsuzluktan söz etmez. Bugün içerisinde yaşadığımız kayra düzeninden söz etmez. Mesihsel krallık, yeryüzüne gelecek olan krallıktan söz etmektedir. Eski antlaşmayla eğitilmiş İbrani inanlılar, o kitabın konusunun Davut'un soyundan gelecek kişinin yöneteceği gelecekteki krallık olduğunu biliyorlardı. Mesih'in krallığı, peygamberlerin her birinin tekrarladığı bir konuydu dostum. Tanrı, sözünü ettiğimiz gelecek dünyayı, burada dünyaya gelecek olan Mesih'in 1000 yıllık krallığını meleklere bağlı kılmadı diyor. Melekler geçmişte yönetmemekle kalmamışlar, gelecekte de yönetmeyeceklerdir. Geçmişte hizmetkar ve mesajcıydılar ve gelecekte de hizmetkar olmaya devam edeceklerdir. Şimdi Mezmur 8'e dönüyor ve bizlere yaratılışla ilgili o harika mezmurun bir yorumunu veriyor. 2. bölüm 6. ayet. Tersine kutsal sözün bir yerinde şu tanıklığa rastlanır. İnsan nedir ki onu anımsarsın ya da insanoğlu ne ki onu düşünürsün? 6-8. ayetler Mezmur 8-4-6'dan aktarılmıştır değerli dinleyicilerimiz. Burada biraz duralım. İnsan nedir? İnsan küçük gezegenlerin birinde yaşayan küçük bir yaratıktır. Birisi bunu şöyle dile getirmişti. İnsan küçük bir gezegenin üst derisindeki bir izdir. Bu tanım insanı gerçekten ait olduğu yere koyar ama ben aşağı yukarı doğru bir tanım olduğunu düşünüyorum. Bizler Tanrı'nın evreninde çok küçüğüzdür. Başka birisi yaratılışın en küçük parçası olan bir atomun parçalarını alır ve sonra da yaratılışın en büyük parçasına uzanırsanız, insan herhalde ikisinin arasında bir yerdedir demiştir. İnsan fiziksel yaratılışın ortalarında bir yerdedir. Ama önemli olan Tanrılığın ikinci kişisi olan Görkem Rabbinin bir insan haline gelip İsa olduğudur dostum. İnsan nedir ki onu anasın? Buna yanıt, İsa insan oldu. Cennetin görkemini bıraktı, aşağıya yeryüzüne geldi ve bir melek olmadıdır. İbranilerin yazarının da bize söyleyeceği budur. İnsan nedir ki onu anasın ya da insanoğlu nedir ki ona ilgi gösteresin? İnsan nedir? İnsan kendi başına hiçbir şeydir. Fiziksel olarak bedenin üyelerini kimyasal bileşimlere ayırır ve onları pazara çıkarırsanız bir zamanlar 98 sent ederdi. Bugün enflasyondan ötürü insan 2-3 dolar kadar eder. Bu fazla değerli bir şey değildir. Özellikle doların ne ettiğini hatırlarsanız. Bu yüzden fiziksel olarak insan çok değerli değildir. Akılsal olarak insan bir şey olduğunu düşünür ama çok az şey bilir. İnsan içinde yaşadığımız bu büyük evren hakkında gerçekten ne biliyor? Her şeyin nasıl başladığını keşfedebilir miyiz diye insanı Ay'a göndermek için milyarlarca dolar harcandı. Amerika halkı ve Avrupa halkı yaratılışın ilk bölümüne inanmadığı için Ay'ı araştırıyor. Yaratılış birbirde insanın teorilerinden herhangi birinden kesinlikle çok daha iyidir. Günümüzde insan fiziksel ya da akılsal olarak fazla bir şey değildir. Çok fazla ağırlık kaldıramaz. Çok fazla şey yapamaz. İnsan epey sınırlıdır. İnsana iyice baktığımızda dostum, onun kayıp bir günahkar olduğunu görürsünüz. Korkunç bir durumdur bu. İnsan nedir ki Tanrı onu ansın? Ya da insanoğlu nedir ki ona ilgi göstersin? Tanrı bize ilgi gösterip bizi ziyaret etmiştir. Çünkü bizimle iletişim içerisine girmek ve bizi kurtarmak istedi. Çünkü kayıp durumumuzu gördü. İbraniler 2 ayet 7'de şöyle diyor. Onu bir süre meleklerden biraz geri kıldın. Ona yücelik ve onur tacını taktın. Dostum, Tanrı insanı yaratırken onu meleklerden daha aşağı kıldı. Mezmur 8, insanın meleklerden daha aşağı kılındığını çok açık bir şekilde bildirir. Üstün olan, meleklerden daha yüksek olan, meleklerden daha alt düzeye inmeye gönüllü olmuştu. Melek değil, insan olmuştu. Çoğumuz eski antlaşmada kendisine Rabbim meleği denilen kişinin Mesih olduğuna inanıyoruz. Yabuk ırmağı boyunca yürürseniz, Yabuk, Ürdün krallığındadır. Bir yerlerde Rabbim meleğinin Yakup'la güreştiğini hatırlarsınız. Rabbim meleğinin Mesih olduğuna inanıyoruz. İncil'de Mesih yeryüzüne geldiği zaman meleklerden daha aşağı bir düzeye indiğini okuyoruz. Belli ki melekler ölçüttür. Mesih meleklerden yüksekti ama insan olunca meleklerden aşağıda oldu. Rab bunu neden yaptı? Bunu Tanrı'yı gösterebilmek için yaptı. Ayrıca o Tanrı'nın önünde insanın temsilcisidir. Tanrı'yı yeryüzüne getirdi ve insanı yeniden cennete götürdü dostum. Eğer sizler ve ben cennete gidersek bu bizlerin Mesih'te olmasından ötürüdür. Yücelik ve onur tacını ona giydirip ellerinin yapıtları üzerinde onu görevlendirdin. İnsan meleklerin hiçbir zaman yapamadığı bir şey yapacak. Melekler Tanrı'nın evrenini yönetmezler. Onlar Tanrı'nın mesajcılarıdır. Tanrı'ya karşı asilik etmeye çalışan bir melek vardı. Kendi krallığını kurmaya çalışıyordu. Yönetici olmak istiyordu. Adı Sabah'ın oğlu anlamına gelen Lüsifer'di. Tahtımı Tanrı'nın yıldızları üzerine yükselteceğim, kendimi yüce Tanrı gibi edeceğim demişti. Tanrı onun ve başka bir meleğin yönetmesini tasarlamamıştır. Yönetmek için insanı yaratmıştır. Görüyorsunuz değil mi değerli dinleyicilerimiz, insanın önemini. Ancak değerli dostum, bugün gördüğümüz haliyle insan yönetmekte başarılı değildir. Bunu dünyanın tüm başkentlerinde kanıtlamaktadır. Bana başımı utançla yere eğmeyi isteyecek kadarım de. İnsan yönetemiyor ama yönetebileceğini sanıyor. Şeytanın görüş açısını kendine mal etmiştir. Tanrı olmadan, evet Tanrı olmadan yönetmeye çalışmaktadır. İnsanların geçmişte Tanrı'ya bağımlılıklarını kabul ettikleri zaman olduğu gibi şimdi de Tanrı içinde yaşadığımız ulusları bereketleyebilir. Ama insan kendi başına yönetememektedir. Eğer yönetebilseydi bugün dünyamız bambaşka olurdu. Bugün dünyamızda açlık diye bir şey olmazdı. Savaş diye bir şey olmazdı. Haksızlık, adaletsizlik diye bir şey olmazdı. Ama bunlar paşalık gidiyor. Demek ki insan yönetemiyor. İngiltere'nin tarihini biraz karıştırırsanız İngiliz krallarının ne kadar kanlı adamlar olduğunu görürsünüz. Dünya tarihine bakın. Her taraf kan doludur. Bir adam kral olur olmaz, kimse tahtını elinden alamasın diye bütün akrabalarını öldürtüyordu. Eğer bir kralın erkek kardeşi ya da kuzeniyseniz başınız dertteydi. Sizi Londra Kulesi'ne götürebilirdi. Birçok kişi burada kellesini kaybetmişti. Hangi ırktan gelirse gelsin insan yeryüzünü Tanrı'nın tasarladığı biçimde yönetemiyor. Ancak kurtarış aracılığıyla Tanrı insanı yönetebileceği bir noktaya getirecektir. Mezmur 8'de yücelik ve onur tacını ona giydirip ellerinin yapıtları üzerine onu görevlendirdin diyor. İnsan Aden bahçesinde Tanrı'ya itaatsizlik ettiğinde o egemenliği yitirdi ama Mesih, değerli dostum, onu yeniden elde etti. İbraniler 2 ayet 8. Her şeyi onun ayakları altına bağımlı kıldın. Her şeyi ona bağımlı kıldı. Bu durumda ona bağımlı kılınmayan hiçbir şey bırakmamış oldu. Ancak görüyoruz ki daha her şey ona bağımlı kılınmamıştır. Her şeyi onun ayakları altına sererek ona bağımlı kıldın. Kimin ayakları altına? Mesih'in, insanın değil, Mesih'in ayakları altına. Ne var ki her şeyin insana bağımlı kılındığını henüz görmüyoruz. Yeryüzü onun kontrolünden çıkmadığı halde bugün yöneten o değildir. Yani Rab değildir. Rab ise bu dünyayı yönettiğinde hastane ve hapishanelere gereksinim olmayacak. Suç ve fakirlik olmayacak, haksızlık, adaletsizlik olmayacak, savaş olmayacak. İsa Mesih bu dünyayı yönettiğinde 1000 yıllık cennet olacak. Yazarın Mezmur 8'i aktardığı gibi Mezmur yazarının Mesih'ten söz ettiğini çok açık bir şekilde bildirmiştir ve bu bildiri daha şimdiye kadar yerine gelmemiştir. Şimdi bu bölümün özüne geliyoruz. Bununla birlikte diyor İbraniler 2. bölüm 9. ayette, bir süre meleklerden biraz geri kılınan İsa'yı görüyoruz. Çektiği ölüm işkencelerinden ötürü yücelik ve onur tacını taşımaktadır. Tanrı kayrasıyla herkesin yararına ölümü tatması için oldu bu. İsa'yı görüyoruz. Dostum, Rab İsa'nın yapmış olduğundan ötürü biz onu görüyoruz. Biz İsa'yı görüyoruz. Bu görmek sözcüğü şöyle bir bakmak anlamına gelmiyor. Ona anlayışla bakmak anlamına geliyor. Aynı zamanda bizim küçük beyinlerimizin onu anlamadığı bir şey olduğunu fark ediyoruz. Ona imanla, yani Rab İsa Mesih'e imanla, güvenle, hayretle, huşuyla ve tapınarak bakıyoruz. Bütün bunların hepsi İsa'yı görüyoruz sözünde toplanmıştır. Siz bugün onu görüyor musunuz dostum? Tanrı'nın ruhu sizin onu görebilmeniz için sizin gözlerinizin önündeki peçeyi kaldırdı mı dostum? İsa'yı görüyoruz. İsa'nın onun insansal ismi olduğuna dikkat edin. Annesi ona hamile kaldığında melek adını İsa koyacaksın çünkü halkını günahlarından kurtaracak olan odur demişti. Meleklerden biraz aşağı kılınmış olan İsa. Değerli dostum, vurgu meleklerden biraz aşağı kılınmış olmasında değil, biraz sözcüğündedir. Ve bu sözcükte de vurgu zamandadır. Kısa bir süre için meleklerden biraz aşağı kılınmış diyebiliriz. Yeryüzünde bulunduğu kısa süre boyunca, 33 yıl, meleklerden biraz aşağı kılınmıştı İsa Mesih. Çektiği ölüm acısı sonucunda, daha doğrusu çektiği ölüm acısından ötürü insanları sadece Mesih kurtarabilirdi ve bunu sadece çarmıhta ölerek gerçekleştirebilirdi. Tek yol, insanın kurtulması için tek yol buydu. Yücelik ve onur tacını ona giydirip, ölümü aracılığıyla yücelik ve onurla taçlandırılmamıştı. Çünkü bu dünyaya geldi ve sizler ve benim için çarmıhta öldü. Yücelikte bir adam olduğunu tekrar tekrar vurgulamak istiyorum. 2500 yıl önce orada değildi. Onun yerine orada Tanrılığın ikinci kişisi, adına Yahve diyelim. Çünkü İsa Yahve'dir, vardı. O Tanrı'ydı ve Tanrı'dır. Gerçek Tanrı'nın özüdür. Ama bugün aynı zamanda gerçekten insandır. İnsanlığı üzerine aldı ve bunu yaptığı için ona cennette daha önce orada olmayan bir yücelik ve onur verildi. Evet, yücelik ve onur tacını ona giydirip, dostum, ölüm aracılığıyla yücelik ve onurla taçlandırılmamıştı. Dostum, o ölümü yenerek dirildi. Herkes için ölümü tatsın diye demek, sadece ölüm acılarını yaşamakla kalmadı, aynı zamanda ölümün gerçekten ne olduğunu, onu bütün derinlikleriyle tamamıyla yaşadı. Ölüm kasesini içti. O acı kase onun dudaklarına bastırılmıştı ve o onu son damlasına kadar içti. Bunu sizler ve benim için yaptı. Tanrı'nın kayrasıyla bunu Tanrı bugün size ve bana karşı lütufkar olsun diye bunu Tanrı'nın kayrasıyla yaptı. İbraniler 2. bölüm 10. ayet. Her şey Tanrı yararınadır ve her şey Tanrı aracılığıyla var olmuştur. Tanrı'nın birçok oğlu yüceliğe kavuştururken onların kurtuluş başkanını işkenceler yoluyla yetkinliğe erdirmesi gerekiyordu. Dostum, İsa Mesih Tanrı'nın kendi içinde bir şeyler yaptığı bir adam değildi. İsa'nın insanlığı onun dinsel bir deha olduğu anlamına gelmez. Onun bir amaç için şehit olduğu anlamına gelmez. Onun iyi bir örnek oluşturduğu anlamına gelmez. Mesih'in alçaltılması iki şeyi gerçekleştirdi. Bir, İsa'nın kişiliğine yücelik ve onur getirdi. İki, insanın kurtuluşunu mümkün kılarak insanın kurtuluşunu sağladı. Mesih insanlığı cennete götürdü ve yücelikte sadece bir adam bulunmamaktadır. O adamda daha önce orada olmayan bir yücelik vardır. Uygun düşüyordunun anlamı, birçok oğlu bu şekilde yüceliğe eriştirmesinin kişiliğiyle ve amacıyla uyum ve tutarlılık içinde olduğuydu. Her şeyin kendisi için ve kendi aracılığıyla var olduğu Tanrı'ya uygun düşüyordu. O her şeyi yaratmıştır ve onlar onun içindirler. Bu evrenin neden var olduğunu bilmek istiyorsanız, nedeni İsa'nın bunu istemiş olması, bunun onun isteği olmasıdır dostum. Evrenin başlangıcı budur. Evrenin başlangıcı ilk önce Mesih'in kafasında gerçekleşmişti. Birçok oğlu yüceliğe eriştirmek Tanrı'nın şu anki amacıdır. Tanrı'nın gelecek için de bir amacı vardır ve bu da kralını kutsal dağı Siyon'a koymaktır. Tanrı bu programı gerçekleştirmektedir ama şu anda kendi ismi için bir halk çağırmakta. Birçok oğlu eve yüceliğe eriştirmektedir. Birkaç gün önce uyuşturucudan ötürü alçalabileceği kadar alçalmış ve bir sürede cezaevinde yatmış bir delikanlıdan bir mektup aldım. Şimdi Rab ise onu kurtarmıştı. Bunun bütün dünyada gerçekleştiğini görüyoruz. Tanrı dostum hala kendi ismine bir halk çağırmakta, birçok oğlu yüceliğe eriştirmektedir. Onların kurtuluş öncüsünü acılarla yetkinliğe erdirmesi diyor İbranilerin yazarı. Burada öncü olarak çevrilen sözcük kaptandır ve 12:2'de yine karşımıza çıkmaktadır. Aynı sözcük Habercilerin İşleri 3:15'te prens olarak tercüme edilmiştir. Başlatan ya da önder anlamına gelir. Kaptan bir şeyi başlatan ve sonuna kadar devam ettiren biridir. Yani Rab ise her şeyin alfa ve omegasıdır. yani başlangıç ve sondur. Her şeydir. O başlangıç ve sondur dostum. O başlatır ve o tamamlar. Kaptan odur. Kurtuluşumuzu o başlattı ve o tamamladı. Bunu nasıl yaptı? Bu dünyaya gelip üzerine insanlığımızı alarak yapmıştır. Yeryüzüne geldiğinde ne yapmıştır? Her insan için ölümü tatmıştır. İnsanlığı kurtarmaya ve insanın kurtuluşunu sağlamaya gelmiştir. Yeryüzüne Tanrı'yı bildirmiş ve şimdi cennette insanı temsil etmektedir. Mesih'in rahipliği konusuna geldiğimizde bunu göreceğiz. Acılarla yetkinliğe erdirmesi. Bütünlük anlamında değerli dostum yetkinliğe erdirilmişti. Yetkin amaca eriştiren, tamamlayan, bitiren anlamına gelen eski Yunanca'daki teleo sözcüğüdür. İsa acılarla yetkinliğe erdirilmişti. Tanrı oldu ve Tanrı'nın kendisi olduğu halde onun kusursuz hayatı bizi kurtarmaz. Bakire'den doğumu bizi kurtarmaz. Aslında öğretisi de bizi kurtarmaz. Mucizeleri bizi kurtarmaz. Örnek oluşu da bizi kurtarmaz. Bunların tümü onun özelliğidir. Ama bizi kurtaran İsa Mesih'in çarmıhtaki ölümüdür dostum. Çarmıhta ölerek yetkin kılındı. Yetkinliğe ulaştı. Tanrı'nın insandan uzak durmaya karar verdiğine ve kayıp dünya için bütün yaptığının buraya kutsal kitabı atıp kendisi cennette otururken insanlara üstten bakıp böylesine kötü bir durumda olmanız çok kötü. İşte size bir kitap ve umarım içinde olduğunuz pislikten kurtulursunuz dediğine beni ikna edebilirseniz ona sırtımı çevirmeye hazırım. Ama Tanrı böyle yapmadı. Yeryüzüne geldi ve insanlığımızı kendi üzerine aldı. Acı çekip çarmıhta öldüğünde ona güvenmeye hazırım. Benim ve kayıp insanlık için yaptıklarından ötürü onu sevmeye hazırım ve onu seviyorum.